2 sene önce 2018'de yanlış hatırlamıyorsam Dalaman'a bir termal otele annemle babamı getirmiştik. Orada birlikte birkaç gün geçirelim diye. Sonra bir akşam tarihi yerleri burada gezip dönerken akşam yemeğini Fethiye'de yiyelim hadi dedik. Fethiye'ye girip sahil bandında yürümeye başlayınca enteresan bir anda o. Dördümüz birden durup birbirimize bakıp biz niye burada yaşamıyoruz sorusunu sorduk birbirimize. Ve o an hatta benim burada seneler önce taşınmış bir arkadaşım vardı, Faruk Akbaş fotoğrafçı. Hemen ona telefon edip, ya abi sen ne akıllı adammışsın dedi. Ne oldu dedi. Ya dedim, biz şu an fark ettik, sen seneler önce fark edip gelmişsin. Öyle başladı Fethiye projesinin ilk anları. Sonra eşimle beraber oturduk düşündük, biz bunu nasıl yaparız deneyelim. Hemen Airbnb'den işte ev kiraladık. Dedik ki, işte Ocak ayı, Aralık, Ekim falan da o. Ocak ayına bir ev kiraladı. Dedi ki en kötü böyle kışını bir görelim. Sonra da her mevsimde değişik tarihlerde gelelim. Bakalım. Fakat Ocak ayında gelince dolu gördük. Hani
Bir soru
yıldırımlar.
sorabilir miyim arada? Şimdi projenin hangi bilgi alanına sokarsınız bunu? Ocak ayında gidip kışını da orada geçirelim. Değişik bir yaklaşım. Taşınmadan önce bir deneyim yaşayalım. Önce bir
Deneyim.
kiralayalım.
Evet.
Yatırım yapmadan önce İstanbul'daki evi belki satıp da oradan bir ev almadan önce bir deneyelim demişsiniz, değil mi?
Evet, yani esasında ilk planladığımız kısmı projenin Fethiye'de yaşanılırlığın testiydi. O testi de değişik mevsimlerde kiralayalım, bir otele gitmeyelim, kiralayalım ki orada yaşayalım idi.
Planın parçasıydı bu.
Planın parçasıydı ve evin kiralama tarihinde özellikle fotoğraf hobim Bülent bilir, diğer arkadaşlar da biliyor da en yakın fotoğraf derneğinden beraberiz Bülent'le. Buradaki fotoğraf derneğinin etkinliğinin bir gün öncesinde taşındık buraya ve taşındık diyorum. Salı günü geldik. Çarşamba günü de derneğin toplantısına gidip dernekteki arkadaşlarla tanışacağız. Nasıl bir camia var burada onu görelim. Çünkü buradaki sosyal hareketliliğin ilk başlangıç noktası o olacak diye düşünmüştük. Hani değişik network'ü, dost arkadaş ağını genişletmek adına.
İlk endişeniz neydi?
Hiçbir endişemiz yoktu. Ön yargılarımız yoktu. Sadece nasıl bir yer, nasıl yaşanır görelim dedik. Ocak ayında geldik, pazardan alışveriş yaptık, yemeğimizi pişirdik. İşte iki tane, biri iş yerimden, bir de dediğim gibi fotoğraftan eski arkadaşım vardı. Onları ziyaret ettik. Zaten sokakta yürürken insanlara rastlıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Birisi diyor ki ben 5 yıl önce İstanbul'dan geldim. Öteki diyor ki ben 10 yıl önce Ankara'dan geldim. Hep öyle hikayeleri dinliyorsunuz. Şöyle bir pozitif etkisi var onun. Memnun olanları dinliyorsunuz hep. Memnun olmayan zaten geri dönmüş. Onlardan haberiniz yok. Öyle bir etkiyle de biz Ocak ayında dedik ki diğer mevsimlerde deneme yapmamıza gerek yok. Biz burada yaşarız ve mutlu oluruz. Bir nedeni de şuydu. İstanbul'da emlak piyasası artık belli bir doygunluğa ulaşmış. Burada ise fiyatlar her yıl %25-%30 artıyor. Fethiye'nin esasında konu şey de değil, tam Fethiye'de yaşamak da değil, İstanbul dışında küçük yerleşim yerlerine taşınmak demek daha doğru olur. Ama bizim deneyimimiz Fethiye olduğu için onun üzerine konuşuyorum. Fethiye'de alan az inşaat yapılabilecek alan, dolgu arazi ve kat sayısı sınırlı, 2 kat. Dolayısıyla arsa yok. Arsa olmadığı için yeni inşaat yapılamıyor pek. O nedenle de göçten ötürü de emlak fiyatları sürekli artar durumda. Zamanında İngilizler gelmişler, keşfetmişler. Onlar bayağı bir yerleşmiş durumda. Sürekli etrafınızda İngiliz görüyorsunuz. Komşularınız İngiliz. Uyurken onların muhabbetlerini dinliyorsunuz geç saatlere kadar. Böyle bir bedava İngilizce dersi alma kısmı da var işin içinde. İşte o ilk haftanın sonunda biz kararımızı verdik. Döndükten sonra da ev ilanlarına bakmaya başladık. Fethiye'de kendi evimizi satışa çıkardık ve düğmeye bastık. İşler hani umduğumuz ve hayal ettiğimiz gibi aktı diyelim. Biz Ocak'ta bu kararı verdikten sonra Mart'ta evimizi almış ve evimizi satmış, evimizi almış. 24 Nisan itibariyle de buraya eşyaları indirmiş durumdaydık. Yani
Çok iyi.
başlangıcı taşınması böyle oldu.
Tolga'dan güzel bir yorum geldi. İhsan hocamın yaklaşımı MVP yaklaşımı olmuş demiş.
Ne demek o?
Minimum viable
Evet.
product var ya. Güzel.
Sonrasında biraz yaşayarak doğaçlama geldikten sonra
Projenin İçerisinde ev almak da vardı, ev satmak da vardı, değil mi?
Evet, evet.
Nasıl var?
Bunların yani iki proje. İlkten esasında bir kiralasak, öyle mi baksak dedik ama işte makasın açılması bir etken. Yani İstanbul'da düşüyor, burada artıyor. Bir sonraki yıl yakalayamazsak endişesi doğdu. Bir de Fethiye'deki evlerin mimarileri biraz değişik. Bizim alışkın olduğumuz tarzda daireler değil. Mesela bir apartmanımsı diyeyim, iki katlı apartman diyeyim, içinde altı tane daire var. Bütün dairelerin girişleri binanın dış yapısından müstakil olabiliyor. Ve dairenin kapısını açıyorsunuz ve direkt bir merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Hani mimarlar biraz daha farklı, alışkın olduğumuzun dışında o biraz yadırgattı bizi. Zorlandık hani seçim yapmakta diyeyim. Uzun süreli kiralık bulmak zor. Hani test edeyim, kiralayayım deseniz herkes kısa dönem turizm kiralamaya veriyor. Bir yıllık kiralık bayağı zor. Eşyalı kiralıkta oturulabilir eşyalı ev bulmak zor diyeyim. Hani genellikle çok yıpranmış eşyalar oluyor. Dolayısıyla evi alıp yerleşmek daha mantıklı gözüktü bize. Ve iyi ki de öyle yapmışız diyoruz şu anda. Benimsememizi sağladı. Belki eğer çok da içimize sinmeyen biri kiralayıp hani eşyalı kiralasaydık belki o kadar benimsemeyip o kadar huzurlu olmazdık. Ama buradaki arkadaşlarımızın da söylediği, yani gelip de alışmaya çalışmayan başkasını görmedik dediler. Siz geldiniz ve buralı oldunuz zaten. Biraz da kişinin kendini tanımasıyla ilgili herhalde diye düşünüyorum. İşte Hülya mesela geldiğinde burada kurslara gitmeye başlamıştı. Bir iki halk eğitimdeki kursa gitti. Orada mesela rastladığımız bir arkadaşı işte Bodrum'dan gelmişler. Burada da çok memnun değiller. Acaba Kuşadası'na mı gitsek diyorlar. Aslında kişi kendini tanıyorsa, ne aradığını biliyorsa ve boş zamanlarında neler yapacağını biliyorsa her yerde mutlu olabilir. Urfa'ya da taşınsak gayet mutlu olabilirdik. Çünkü boş zamanı nasıl değerlendireceği insanın kendi içinde. Hayattan beklentileri de kendi içinde. Burada bazen soruyorlar ya canınız sıkılmıyor mu? Ne yapıyorsunuz orada diye. Hani şu an herhalde hiç plan yapmasam en az 6 aylık bir yıllık oturup yapacak iş var. Kendimize çok zaman kalıyor. İstanbul'da bir günde halledebildiğimiz veya halledemediğimiz bir şeyi burada birkaç saatte bitirebiliyoruz. Kendimize kalan zamanı da istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. O açıdan büyük rahatlık var.
Güzel. Projenin yöneticisi sen miydin abi? Proje yöneticisi.
Birlikte yönettik diyelim. Doğaçlama gittik ya.
Proje yöneticisi olarak seni mi atadı?
Valla burada ciddi ciddi proje yönettiğimiz durumlar var. Mesela bir arkadaşlarla ortak bir ev aldık. Yenileyip satmak üzere. Proje yönetimi adına enteresan deneyimler yaşıyoruz ve ciddi deneyim biriktiriyorum diyeyim. Hani İstanbul'da kurumsal yaşamda, ben bugüne kadar İstanbul'da kurumsal yaşamda hep beyaz yakalı projeler yönettim. Eğitimlerde de paylaşımlarda hep kurumsal yaşamda. Şimdi burada işte ustalarla, yerel ustalarla çalışıyoruz. İstanbul'da genellikle konuştuğumuzda hep işler geç biter mesela. Burada planlamışız, şu gün şu yapılacak, bugün bu yapılacak. Kağıt üstünde değil ama kafada en azından. Biliyorum ki mesela bugün bir ekip yok, çalışmayacak evde. Yarın gelecek bir ekip var. Telefon ediyorum akşam üstüne doğru. Yarın şu saatte geliyorsunuz, bir aksilik yok değil mi? Abi o iş bitti diyor. Nasıl bitti ya? Yarın başlamayacak mı? Ya başka bir yerde bir aksilik çıktı, ekibi buraya kaydırdı. Biz bugün bitirdik o işi. Böyle bazen erken biten işler oluyor. Ama toplamda baktığın zaman geç bitiyor tabii. Yani arada öyle spot şeyler olsa da ama eğitimler için ciddi malzeme çıkıyor denilebilir.
Peki İstanbul'dan en çok niye özlüyorsunuz? Klasik soru.
Kızımı, onun dışında arkadaşları. Ama hani özlemeye de çok zaman olmuyor diyeyim. Hani işte görüntülü konuşuyoruz. Bu arada bayağı bir 5-6 kere geldik gittik yine İstanbul'a. Şimdi bu pandemi, yani salgın nedeniyle, seyahat yasağı nedeniyle gitmiyoruz ama hani geldiğimde de 4. 5. en son geldiğimde 4. metro hattı değişimimdi sanırım. Afakanlar bastı kalabalıktan ötürü. Ve bir ara Beşiktaş'ta dolaşırken bayağı bunaldım mesela. Etrafa bakıyorum ve bina görüyorum. Halbuki burada baktığımda etraftaki dağları ve coğrafyayı görüyorum. Bir tarafta karlı dağlar, masmavi bir deniz, işte çam ağaçları. Ciddi alışmaya başlıyor insan şeye. Ufak yerde yaşamıyor. Bugün Dalaman olsun, da işte Datça olsun, ne bileyim Dalyan olsun, bir sürü yerde işte Ortaca etrafta var öyle yerleşimlerde yaşayan arkadaşlar. Herkes daha bir sakinlemiş durumda. Yani bisikletle bir yere gidiyorsunuz ya da yürüyerek gidiyorsunuz. Hani en uzak yer arabayla 5 dakika zaten.
Bir de etrafta gezip görecek çok fazla yer var. Arabayla her hafta sonu bir yere gitseniz zaten bir yıl var.
Evet, kesinlikle. Yani İstanbul'dayken hani bu yıl işte şuraya gidelim dediğiniz, plan yaptığınız yerler burada neresinde oturursanız oturun en uzağı belki 2,5 saat uzakta. Hani Antalya'ya gideyim deseniz 3,5 saat, Kaş 1,5-2 saat mesafede. Yani 45 dakika sonra İztuzu ya da işte Ölüdeniz'de olabiliyorsunuz. Onlar büyük avantajları. Yani İstanbul'da mesela burada olmanın şöyle bir güzel avantajı da var İstanbul'la ilgili. Eskiden mesela işte fotogene üyeyim. Evden çıkmam, fotogene gitmem, geri dönmem. Oradaki diyelim bir saatlik bir tad için yaklaşık 3 saatlik bir yol maliyetiydi. Şimdi oradaki bir toplantı, bir etkinlik varsa katılacaksam Zoom'da basıyorum, anında izliyorum. Ya hadi bu hoşuma gitmedi. Acaba Anafot'ta diğer dernekte ne vardı? İstanbul'da şimdi biri Galata'da, öteki Maltepe'de. İmkanı yok geçmeme. Hemen tık ötekine bakıyorum. Aa bu daha güzelmiş. Hadi bunu izleyeyim. Öyle bir özgürlük de var. Gerçi bu salgınla ilgili falan şeyle ilgili değil. FETÖ'yle ilgili değil ama.
Salgınla beraber büyük şehirlerin artıları da ortadan kalktı. İşte sinema yok, tiyatro yok, opera yok, evet, maçlar evet. yok. Yani evet. büyük şehirde yaşamayı isteyeceğiniz, büyükşehir trafiğine katlanmayı göze alacağınız bir sürü sosyal, kültürel aktivite zaten yok pandemi sırasında.
Açılışta senin bahsettiğin o emlak fiyatlarını burada yavaş yavaş hissediyoruz. Yani herkeste öyle bir beklenti var. Fiyatların artacağı yönünde. Hani belki büyük şehirlerde bir düşüş yaşanacak. Belki özellikle küçük dairelerde hani stüdyolar 1+1'lerde ama burada sanırım talep artacak. Yani geçen hafta yaşadığımız bir şey. İşte Hülya Gayrimenkul danışmanlığı da yapıyor. Seyahat yasağı olmasına rağmen ilk birkaç başvurusunda olumsuz yanıt almalarına rağmen hani ısrarla başvurup en sonunda izinlerini alıp gelip buradan daire alan insanlar var mesela.
O alma satma kısımlarını biraz detayına girelim mi? Hülya abla yazdı chatten. Tabii konu onun uzmanlık evet. satın alma ve satma süreçleri. Şimdi düşününce insanlar bunu bir engel olarak görüyordur. Buradaki evini satacaksın, oraya gideceksin, orada ev alacaksın, evi boşaltacaksın, taşıyacaksın. Yani gözünde büyür insanın bunlar değil mi? Yani
evet,
eş zamanlı olması gerekiyor. Arasının çok açılmaması gerekiyor. Sattık orada bulamadık. Orada bulduk ama hemen alamıyoruz. Bunu satmamız lazım. Burada zaman yönetimi de işin içine giriyor değil mi?
Evet. Yer risk aynı zamanda. Yani biz mesela buraya gelirken bir apartman dairesi üzerinde duruyorduk. Ona karar vermiştik. Sonra Hülya son anda bir ikiz villa buldu. Ben daha kızdım ya, karar vermek ne yapıyorsun hala? Tamam, o madde tiklenmiştir ve bir sonrakine geçilir. Hani klasik böyle şey, proje yönetir gibi. Ama şey, Allah'tan bakmış, sonra mesela onun ikisini paralel yürüttük şeyde. Sonra da kararımız değişti. Yani o süreçleri yönetmek önemli. Orada da doğru ve emlak danışmanı esasında daha doğru yönlendiriyor insanları. Özellikle mesela uzaktan gelenler için burada şöyle bir kritiklik var. Burada bir tuttuğunuz evin bir yenilenme ihtiyacı oluyor eğer yeni bir projeden satın almadıysanız. Yenilenme ihtiyacı dediğiniz zaman da burada yerel ustayla o yenileme projesinin yönetilmesi var. Nereden baksanız 1-2 aylık süreç. Hani gelerek giderek yapanlar var arkadaşlarımızdan. O 2 ay oluyor, 4 ay ve maliyet çok yükseliyor. Hani ve çok yorucu oluyor. Onun için genellikle insanlar yenilenmiş hazır evleri tercih ediyorlar. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Büyükşehir'den gelenler. Biz de onun için, o nedenle biraz işte Avustralya'dan taşınacak bir arkadaşlarımız var. Dediler ki onlar Türkiye'ye dönmek istiyorlardı. Siz Fethiye'ye gittiyseniz biz de Türkiye'ye dönünce oraya yerleşiriz dediler. Onlarla birlikte bir yenileme ve işte turizm kiralaması ile ilgili bir şirket kuralım. Bu işlere girişelim dedik. İşte onun ilk denemesini yaptık. Büyük şehirden gelenler için daha cazip oluyor. Geliyor, bakıyor, beğenmiş. Eğer uygunsa hemen eşyalarını alıp gelebileceği ev. Ama dediğin gibi şey, alsat ve bunların zamanının çakışması hakikaten iyi akması gereken konular. Risk var mı? Var. Ama yapacak bir şey yok. O riskin alınması lazım.
Peki tercihte nasıl tercih ettiğinizi anlattınız gerçi ilk başta ama orada yaşayan arkadaşların olması da bir faktör müdür? Yani hiç kimse olmasaydı da gene orayı tercih eder miydiniz? Yoksa ilk günlerde biz onlarla görüştüğünüzü anlattınız.
Dediğim gibi sahilde yürümeye başladık. Hafif gün batıyordu. O an kararı verdik zaten. Hani yaşarken çok olumsuz bir şey olması lazımdı belki. Hani o ilk bir hafta geldiğimizde. Tabi burada arkadaşların olması da avantaj olmuştur. Hani onlarla görüştüğümüzde onlar deneyimlerini aktardılar. İşte şu bölgeye bakın, bu bölgeye bakın. Ve bu bölgenin en aktif fotoğraf derneği var. Fotoğraf, hani bizim Hülya da fotoğrafla uğraşıyor. Ben de uğraşıyorum yıllardır. Bizim için önemliydi oradaki derneğin aktif olması. Bu bölgenin en aktif derneği. Mesela İstanbul'daki dernekler 15 günde bir etkinlik düzenliyor. Burada her hafta bir etkinlik var. Onlar falan bizim için önemli faktördü. Evi seçerken mesela burada internet altyapısı sadece bakır tel. Fiber optik yok. O da kesintileri getiriyor. Mesela kiraladığımız evde Türk Telekom fiber altyapısı vardı. Yakında bir yere yıldırım düştü ve modem yandı. İlk gün oldu bu. Sonraki günlerde biz internetsizdik. Aradık ev sahibini falan ama modemin gelmesi falan. Türk Telekom arıyor diyor, evde oturdun. Ya,
dönmeyi düşünmediniz mi abi ilk gün internet patlayınca?
Hayır, sadece ve satın alma için seçtiğimiz evde de bakır hat bile yok. Türk Telekom'u söylüyorum, diyor ki altyapı yok. Oradan çok tereddüt ettik. Sonra da işte 4G üzerinden bir çözüm bulduk. Onunla çözdük işimizi. Çok da rahatız şu anda.
Görüntün gayet güzel geliyor. Ses ve görüntü kalitesi gayet iyi.
Yani benim İstanbul'da mesela burada 10 megabit upload'um var. İstanbul'da 5 megabit de fiber üzerinden. Upload, download gayet verimli, düzgün çalışıyor. Sorun yok.
Bu arkadaş çevresi meselesini şu yüzden sordum. Kendi aramızda sohbet ederken herkesin ilk aklına gelen endişe şu oluyor. Acaba bir süre sonra sıkılır mıyız? Hep arkadaş çevremiz İstanbul'da. Öyle bir yere göçtük, taşındık diyelim. 2 ay, 3 ay, 5 ay orayı tanıma, doğal güzellikler, yemekler, hava güzel. Ondan sonra acaba sosyal olarak sıkıntı yaşar mıyız diye bir soru ve endişe geliyor.
Ama kişiye özel bu ya. Genel, şimdi insanlar daha arkadaş olmaya meyilli bir defa. Yani bu tür dernekler, sosyal olanakları oralara gidince zaten kaynaşıyorsun. Hani aynı vizyonda belki, aynı görüşte, aynı hobide arkadaşların kişiler olduğu için bir kaynaşma var ama bir yerde rastladığın biri de bir yerden geldiğiyle o da aynı dertte olduğu için herkes birbiriyle tanışayım şeklinde. Mesela bir markete giriyorsun veya notere gidiyorsun diyelim. İstanbul'da gidince herkes işini yapıyor ve çıkıyor. Yani burada mesela işte şirketimiz var eğitmenlikle ilgili. Yani vergi dairesine gidiyorsun, oturup şeyde memura veya notere gidip noterle sohbet muhabbet işini yapıyorsun. Orada bir arkadaşlık doğuyor zaten. Veya bir markete gittiğinde herkes güler yüzlü. Kimse yorgunluktan bıkmış. O gün bir sürü insana hizmet etmiş. Belki bir sürü sinirli insanla karşılaşıp yıpranmış değil. Dolayısıyla her türlü diyalogda daha mutlu insanlarla konuştuğun için da zor olmuyor açıkçası. Daha rahat kaynaklanıyor. Maskeler biraz daha iyi.
Çok, pardon, bir gürültü var. Mikrofonları kontrol edebilirsek. Nereden geldiğini göremiyorum ama İhsan abinin dışında bir mikrofondan bir gürültü geliyor. Pardon, devam edelim. Buyurun.
Evet, yani şey, arkadaşla ilgili onu söyleyeceğim. Yani çok sorun olduğunu düşünmüyorum açık. Bir sıkıntı yaşamadık ama geldiğimizde dediğim gibi eski iş yerimden bir arkadaşım vardı, bir de fotoğraftan. Ama şimdi görüştüğümüz şey, arkadaşlarımız var. Salgın sürecinde de daha rahattık. Hani dışarı çıktığımızda İstanbul ve bir büyük şehir kadar yoğun olmadığı için mesafeler daha rahat kontrol edilebiliyor. Daha rahat. Mesela Datça var bir arkadaşımız Özkan Samioğlu Fotogen'den. Onunla bazen telefonlaşıyoruz. Orası da öyle. Orada da rahat insanlar. Yani yoğunluğun olmadığı yerlerde bu anlamda şey...
Yaz gelip de insanlar doldurunca hoşunuza gitmiyordur değil mi? Geçen yazı geçirdiniz, o duyguyu yaşamışsınızdır. Bir yandan nüfus 10 katına çıkıyor. İstanbulluların hepsi doluşuyorlar. Gürültü patlaması oluyor.
Şimdi 10 katına çıkıyor. Mesela seninle konuşurken abi sıcak falan diyordun. Denizli'deyken, bir ara Denizli... Geçen sene babamın sağlık problemleri vardı. Kaybettik sonra. Allah rahmet eylesin. O sırada Denizli'de arabada 58'i gördüm termometrede. Sabah kahvaltısında evde hani ben de gölgesinde 42'yi ölçtüğüm oldu. Mesela kalabalık diyorsun, sıcak diyorsun. Biz hani şimdi tatile gelen o sıcakta ve sınırlı bir günü olduğu için en yoğun saatlerde etrafta dolaşıyor. Ama burada oturunca bir defa o saatleri daha sakin evinde geçiriyorsun. Kalabalık da özellikle gidip şeyde yoğunlaşıyor. Çok turistik bölgelerde. Hani Fethiye'nin içinde mesela o kadar yoğunluk yok. Hani Ölüdeniz'de, işte belki işte Dalyan'da, İztuzu plajı. Oralarda bir yoğunluk oluyor. Ve oralara gitmezsen o sıkıntın olmuyor. Evet. Şehir merkezine arabayla gitmediğimiz için ya yürüyerek ya bisikletle gidiyoruz. Çok stres oluşturmuyor onlar.
Benim de iki tane yakın arkadaşım Fethiyeli. Onlar mesela turistlerin gittiği yerleri hiç önermezlerdi Fethiye'ye gittiğimizde. Evet. Kıdrak diye bir yer vardı. O zaman daha bakir bir yerdi merkeze göre.
Biz orayı keşfetmedik daha henüz.
Ölüdeniz'e falan boş verin derlerdi. Bizi oraya götürürlerdi. Daha sakin.
Mesela Ölüdeniz'in ve o Belce Kız plajı var onun açık denize bakan tarafı. En güzel zamanı geçen sene bizim deneyimimiz yaz sezonunun bittiği artık iç turistin ve yabancı turistin gittiği Ekim ve Kasım aylarıydı. Deniz çok daha girilebilir bir sıcaklıkta. Rüzgarı geçmiş. Sakin, sessiz. Ama işte Temmuz'da Ağustos'a gidersen iğne atsan yere düşmez vaziyette. Hiç kullanılabilir. Hani keyifli değil buralı hiç. Mesela taşınmadan önce görüştüğüm biri şey demişti. Biz Temmuz'da Ağustos'a pek girmeyiz denize. Zaten Mayıs'tan başlayarak ta neredeyse aralığa kadar giriyoruz. Temmuz Ağustos'u pas geçiyoruz. O kalabalıkta genellikle girmiyoruz diyordu. 12 ay giren arkadaşlarım da var. En soğuk döneminin Nisan olduğunu söylüyorlar. Kişisel tercihler.
Kışın Gökrem Hocam'ın bir sorusu. Yakıt ne kadar geliyor? Kaç TL yakıt harcıyorsunuz?
Şimdi burada o enteresan bir konu. Bir defa
bir açıklamada bulunayım da. İstanbul'da tam böyle kış gelirken doğalgaza zam gelir ya, yani bütün Türkiye'de evet. Gelir. Bunu hani herkes merak eder. Kışın acaba yazlık yerde ne kadar yakıyoruz? Yani öylesine sordum. Çok detaylı cevaplamanıza gerek yok.
O da yok, cevaplayayım. Kişiye bağlı. Bir defa ısınma burada şey, doğalgaz yok. Gelmiş durumda değil. Ve satın aldığınız evlerin hiçbirinde ısıtma sistemi yok. Onu daha sonra siz kuruyorsunuz. Evin maliyetinin içinde değil. Biz ısı pompası denen bir sistem kurduk. Elektrikle çalışıyor. Ama fiilen elektrikle ısıtmıyor da elektrik ısının transferini sağlıyor. Buzdolabı ve klima da aynı sistemle çalışıyormuş. Mesela komşumuz kışın hiçbir şey yakmıyor. Gayet mutlular. Dolayısıyla maliyet sıfır orada. Klimayla ısınanlar var. Biz bu anlamda en hovardalarındanız diyeyim galiba. Ben biraz üşüyorum. Mesela yazın
ısı pompası tasarruflu bir yöntem değil mi abi? Isı pompası.
En tasarruflu yöntem o.
Çok çevreci.
En çok verdiğimiz ay 380 verdik. Kaçtı? Pardon. Evet. Piklerimiz de en üst verdiklerimiz 1200 lira falan çıktı. Ama başlangıcı mesela 150 lira bizim normal elektrik tüketimimiz. İşte 200-300 falan bir artı bir 2 ay yaklaşık 1000 küsür lira verdik. Sonra da düştü. Bunun için de yalnız sıcak su da dahil İstanbul'da karşılaştırırsam. Çünkü sıcak su zaten güneş enerjisiyle. Ona para vermiyorsunuz. Kışında şey var. Güneşli havalarda dışarısı buz gibi bile olsa sıcak su gayet güzel oluyor.
İngiltere'den gelen komşularınızla konuşuyor musunuz? Onlar en çok neden dolayı tercih ediyorlar? Ya da şeyi merak ettim. Biz Türklerle onların tercih sebepleri tamamen aynı mı? Farklı sebeplerle mi geliyorlar?
Bizim arkamızda bir komşumuz var. Onların biraz durumu iyi. Ne iş yapıyorlar bilmiyorum. İngiltere'de, Fethiye'de ve İspanya'da Tenerife'de galiba evleri var. Yılın büyük bölümünü Fethiye'de geçiriyorlar. 2 ay sıcak dönemde İspanya'ya gidiyorlar. Söyledikleri burası cennet. Biz burayı çok seviyoruz diyorlar. Diğer İngilizlere baktığımızda ise genellikle ağırlıkta ortalama hani kesim emekliler. İşte 1000 pound civarı galiba emekli maaşları var. İşte çift 1000'er pound alıyorsa 2000 pound belki bir gelir. Burada da bütün günlerini genellikle kafelerde bira içip sohbet ederek geçiriyorlar. En ucuz bira nerede satılıyorsa oradalar genellikle. Yani burada yaşam onlar için çok ekonomik. Türkçe öğrenme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Biz çok meraklıyız zaten hani yardım etmeye. Her yere girip İngilizceyle işlerini de çözüyorlar.
Dolayısıyla katkıda bulundu, cevaba katkıda bulundu. Bira ucuz olduğu için geliyorlar, tercih ediyorlar.
Doğrudur.
Pound 8 TL.
Biraz... Bir tek şeyden biraz hani arkamızdaki komşumuz söylüyordu, böyle usta musta bir iş yaptırdıklarında hani bize yüksek fiyat veriyorlar diyorlar. Oralardan biraz belki şikayetçiler. Ama yaşam burada onlar için çok ucuz.
Çalışmıyorlar çoğunluğu. Yani bir iş
çalışmıyorlar. Genellikle emekli kesim. Hep şey ev almışlar, oturuyorlar. Bazıları birkaç ay geliyor. Onun dışında turizm kiralamada değerlendiriyor evlerini.
Yani fiyatları artmaya devam edecek o zaman anladığımız kadarıyla Fethiye'de.
Yani kiralık dediğim gibi bulmak zor uzun şey ama miktar artmaya devam edecek. Mesela bakacak olursak bizim özellikle seçtiğimiz sahil bandında bir 7 kilometrelik uzunluk ve içeriye doğru 1,5 kilometrelik bir alan, orayı seçmiştik. Orası bazında konuşursam da 1 artı 1 bir daireyi işte hani makul mazbut herhalde minimum 550'den falan bulabilirsiniz. İşte villa falan almaya kalkayım dediğinizde de 4 milyonlara kadar bulmanız mümkün. İşte arsa daha pahalı. Ev alıp yıkmak daha ucuza gelebilir. Arsalar çok uçuk fiyatlarda.
Tek yok çünkü boş durumda.
Yani. Ha, yok. Bir de evin bir rayici yok burada. Mesela Hülya'nın da en çok zorlandığı alana İstanbul'da o kadar eğitim alındı bilmem ne yapıldı. Bir metodoloji var. O metodolojiye göre evin bir rayicini çıkarabiliyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Kime sorsanız diyor ki raiç benim. Mal sahibi ne istiyorsa o. İster al, ister alma. Benzeri yok zaten. Kupon bu anlamda. Ancak şey, yani müteahhit bir proje yapmışsa orada benzeri birkaç tane var kabul ama ikinci elde alıyorsanız mal sahibi raici belirliyor. Aynı apartman, aynı blokta mesela yan yana iki daire, birini 350'ye birini 700'e duyabiliyorsunuz.
Bu arada katılan herkesten sorularını da bekliyorum. Bütün soruları ben sorarak gidiyorum şimdi birkaç soru dışında. Herkesten merak ettikleri konular varsa
sorularını açıklayalım. Mesela zaman kullanımıyla ilgili yine bir veya etkinliklerle ilgili şeyi söyleyeyim. Burada diyelim sanayide arabaya bir şey yaptıracaksınız veya eve bir şey lazım oldu. İstanbul'da belki yarım gün harcayacağım şeye gidip işte sanayide en fazla yarım saatte bir saatte bitirebiliyorsunuz. Belli kısıtlar var mı? Var. Mesela diyelim araba için konuşayım. Belli markalarda kalmak zorundasınız. Servis ve işte servis sorunu yaşamamak için. Veya bir şeye ihtiyacınız var alacaksınız. Hani İstanbul aşağı yukarı 18 milyonluk pazar. Burada bir diyelim işte Texen türü bir mağazaya gittiğinizde, İstanbul'da Bauhaus'a gittiğinizde aynı ürünün 20 çeşidi varken burada belki 3 çeşidini buluyorsunuz. Ama sonuçta internet var. İnternetten her şeyi edinmeniz mümkün. Mesela taşınmak için geldiğimiz dönemde dünyanın en iyi fagot sanatçılarından birinin konserini izlemiştik. Uğur Mumcu Anası'na. Ücretsiz bir konsere gittik. Sonra da öğrendik ki dünyanın ilk 4 fagotçusundan biriymiş mesela. Şeyin farkına vardık. Diyelim Ferhangi Şeyler İstanbul'da sene içinde defalarca oynuyor. Buraya geliyor, bir kere geliyor. O bir kereyi kaçırmamanız lazım eğer gitmek istiyorsanız. Daha rahat odaklanıyorsunuz. Bir de ya şimdi o kadar yol gideceğim, geleceğim derdiniz olmadığı için hemen ya tamam ben bileti alayım, gideyim kararlarını veriyorsunuz, üşenmiyorsunuz.
Peki bu kültürel faaliyetleri nereden takip edebiliyorsun? Mesela İstanbul'da insanın gözüne sokuluyor zaten. Metrobüse de binsen, metroya da binsen, internette herhangi bir yeri de açsan her yerden bir varsa duymama mümkün değil. Orada nasıl haberiniz?
Şeyde Fet Assist diye bir uygulama var. Bir o. Bir de siz, WhatsApp üzerinden diyelim Fersat bizim fotoğraf derneğine. Herkes bir şey öğrendiği zaman, duyduğu zaman birbirine paylaşıyor zaten. Oralardan haberimiz oluyor. Kapalı. Zaten şey de fazla olmadığı için yani ne bileyim mesela Fethiye Sanat Otelisi var bir tane. Orada düzenli her gün bir etkinlik var. Zaten takip ettiğiniz zaman onu Instagram'dan abone olduğunuzda çok rahat takip edebiliyorsunuz. Daha önce gitmediğimiz bazı etkinliklere, İstanbul'da dediğim gibi üşenip gitmediğimiz, burada onların hepsini rahat izler ve hani gider olduk diyeyim, daha rahat takip ediyoruz. Şey maliyeti yok dediğim gibi, ben İstanbul'da en çok üşendiğim oydu yani. İşten yorgun argın çıkmışım, 1,5-2 saat kalabalığa gir, git, geri dön. Şu anda işte o akşam etkinlikten çıktıktan 10 dakika sonra evdeyim en fazla. Onlar bu tür etkinlikleri daha sık izler hale getirtiyor açıkçası. Daha sosyal haldeyiz diyeyim burada İstanbul'a oranla. Orada olanak çok, efor maliyetinden ötürü en azından bende öyleydi. Herkes öyle değildir. Daha çok üşeniyordum ama dediğim gibi burada o şey yok. O üşengeçlik kalmıyor.
Mesela İstanbul'da bir doğa fotoğrafı çekeyim diye niyet etse ki bir hafta sonu harcamak lazım, uzaklaşmak lazım bayağı bir. Orada şimdi çok fazla imkan var fotoğrafçılık için. Biraz da onu konuşalım değil mi?
Şimdi, ya işte o da ne çektiğinle ilgili, mesela doğa diyorsan haklısın. Burada mesela bir ay, bir buçuk ay önceydi, bir etkinliğe katıldık öyle. Yerel çiçeklerin makro fotoğraflarını çekmek üzere bir tur düzenlenmişti Faruk Akbaş'ın. Ona gittik. Yani yolda arabayla geçerken mesela dağlık yoldan gidiyoruz. Bir dağ yamacı, orada da kayalıklar var diye baktığımız bir şeyde. Yerde durup o kayalıklara gidip biraz eğilip baktığımızda hani o geçip gittiğimiz yerin bambaşka muhteşem bir dünya olduğunu gördük. Farklı bir gözle bakmayı öğreniyoruz biraz da. Fotoğraf anlamında bakarsan fotoğraf olanakları değişik. Yani İstanbul o anlamda tartışmasız çok zengin bir yer. Yani tamam doğa için değil ama işte ne bileyim sokak fotoğrafçılığı için cennet belki. Tarihi mekanlar onlar bunlar. Yani konu bitmez İstanbul'da. Dünyanın 4 metropolünden en önemli metropollerinden biri. Burada da dediğin gibi antik kentler, doğal güzellikler, o anlamdaki fotoğrafçılıkta muhteşem zengin bir şey var.
Kaynaklar. Mesela fotoğraf. Efendim? Fotoğraf sergisi falan açıyor musun? Dernekte paylaşmanın dışında bir şeyler yapıyor
musun? Derneğin açtığı sergiler var. Daha çok halka yönelik işte mesela bizdekinden farklı, yani İstanbul'dakinden farklı. Mesela orada genellikle salonlarda, sergi salonunda fotoğraf açılıyor. Burada ne bileyim Fethiye'deki meydanda veya bir okulda, başka bir yerde daha halkın içinde sergiler, çarşının içinde biraz daha sosyal sorumluluk projeleri gibi şeyler var. Mesela geçen sene yangın oldu Ovacık'ta. Bazı orman yangınları yaşandı. Göcek sırtlarında. Ovacık'a yanlış söyledim. Orada gittik. Yangından sonra fotoğraf çektik. İçler acısıydı. Yani yangından kaçmaya çalışırken ölmüş yanmış hayvanların artık cesetleri mi diyeyim, kalıntıları mı diyeyim, onları görüyorsunuz. Kaplumbağacıklar kuytulara saklanmaya çalışmışlar, kaçamamışlar. Yani yıpratıcı bir çalışmaydı ama onlarla ilgili mesela bir sergi açıldı. O tür çalışmalar var. Farklı boyutta yine fotoğrafla uğraşma imkanı oluyor.
Bir katkısı var. Burada bir program yapmak için, arkadaşlarla bir organizasyonu başlatmak için hadi demek yetiyor demiş. Hızlıca.
Aynen öyle.
Tolga'nın bir sorusu var. İhsan Hocam'ın kaptanlık ehliyeti var mı? Almayı düşünüyor mu yoksa? Bir de denize yakın olmanın yeme içme avantajları nelerdir?
Şimdi kaptanlık ehliyeti var. Geçen sene dağıtılıyordu. O Furya'dan aldık diyeyim.
Ben de aynı şekilde aldım onu. Almayanı dövüyorlardı.
Almayanı dövüyorlardı aynen. O Furya bitti sanırım. Ama tabii verirken de söylediler. Dediler ki hani sakın ola ki yani bu ehliyetle işte 26 metrelik sanırım bir şeyi motor yeti kullanabiliyorsunuz. Sakın ola ki kullanmaya kalkmayın. Hani
ehliyeti aldık ama motor yeti 26 metre görmeden aldık. Bir deneme.
Hayalim ne diyeyim? 5 metrelik falan bir tekne olsa hoş olur burada gerçekten. Fakat tekneyi bağlayacak yer yok. Her yer dolu. Sıraya giriyorsunuz.
Pahalı mı yok mu? Paran da olsa yok mu yer?
Parayla da yok. Yani parayla da derken var. Yani yat limanında, özel yat limanlarında var ama o bayağı pahalıya geliyor. O bile sınırlı. Ama belediyeninkinde sıraya gireceksiniz. Sıra ne zaman gelir Allah kerim. Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı, ömür yeter mi, gelecek ay mı birilerinin çıkması gerekiyor. Hani yeriyle bile bir tekneyi alamıyorsunuz. Çünkü tekneyi satan sattığı anda yerinden oluyor. Onun için de insanlar yapmıyor pek o işi. Keyifli. Tekneyle
bunu anlatan, açık denize çıkartıp da pratik yaptıran
mutlaka vardır. Hiç araştırmadım. Yani İstanbul'da da var. Burada da bir sürü kaptan var. Rahatlıkla eğitim alınabilir orada. Ki ben daha önce İstanbul'da yelken eğitimi almıştım. Başlamıştık. Bir 8-9 ders aldık. Daha sonra da kış geldi ve bir şanssızlık. Hocamız kanser oldu. Eğitim yarım kaldı. Hani bir 5 metrelik bir tekneyi biraz yani kullanabilir durumdayım. En azından şey değil, yelkenli değil, daha rahat. Sonuçta kurallarına ezberleyip uyduktan sonra bir çok bir sorun olmayacaktır. Sakin havada da çıktıktan sonra. Tekne olursa avantajı arabayla ya da işte karadan ulaşamayacağınız envai çeşit kumsala gidip yüzme imkanı, ondan keyif alma imkanına ulaşmak mümkün tabii. Gıda ile ilgili de
sorunum yeme içme.
Gıda ile ilgili de burada daha yani bu tür yerlerde diyeyim, daha taze gıdaya pazara gittiğimizde yerel yetiştiriciden gıdaya ulaşmak mümkün. En azından onun keyfini yaşıyoruz diyeyim.
Hakikaten o eski kokulu domatesler, salatalıklar var mı? Bulunuyor mu?
Var var. Yani şeyden, köylüden aldığımızda, yetiştiren arkadaşlardan aldığımızda yani görüntü alışkın olduğumuz endüstriyel görüntü değil. Mesela İstanbul'da bir havuç tezgahına baktığında havuçlar tornadan çıkmış gibi. Burada hepsi yamuk yumuk. Ama tatlar daha iyi. Yani burada yediğimiz kuru fasulyenin, mercimeğin, nohutun tadı mesela marketten aldıklarımızla ilişkisi yok. Çok daha keyifli. Balık, hani denizi sorduk Tolga. Balıkta bir enteresanlık var. Tabii soğuk deniz balığı lezzetli oluyor. Buradakiler o kadar yağlı değil. Daha farklı türler var. Hani yerel açık denizden çıkan. Ama hiçbir zaman bir büfenin tadı yok. Onu beklememek lazım. Ama keyifli. Yani doğal balığa, doğal besine ulaşma şansınız var. Bir bahçeniz varsa da kendinize 3-5 bir şeyler yetiştirme şansına sahipsiniz. Biz biraz merkezdeyiz. Mesela işte Yeşil Üzümlü diye köy var ve etraftaki köylerde yaşayan arkadaşlar var. Mesela işte şeyden, Fotogen'den Yalçın Savuran vardı. O burada yaklaşık bir saatlik mesafede. Daha kırsal bir alanda. Oralarda yaşadığınız zaman da kendi bahçenizde kendi tarımınızı yapıp çok daha doğal bir şekilde yaşamak mümkün. Buraya gelip arıcılık yapan var, tarım yapan var. Türf mantarı yetiştiren insanlar var. Yani farklı iş kollarına da dalmak mümkün. Ben eğitim, danışmanlık devam ediyor sonuçta. Hani İstanbul'da kızımın evinden çıkıp Şişli'ye gitmem de yaklaşık 2,5-3 saat sürüyor. Buradan evden çıkıp Sabiha Gökçen'e gitmem de yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Hani danışmanlık veya uzaktan çalışılan işlerde Türkiye'nin neresinde olduğunuzun pek bir önemi yok aslında. Bu salgın nedeniyle biraz ona evrileceğiz. Hani insanlar evlerden çalışmanın konforunu yaşayacaklar. Mesela burada bir arkadaşımız var. Birkaç sene önce taşınmışlar. İstanbul'da şirketi ama tamamen Fethiye'den çalışıyor. Gideceği yerlere, müşterilerine, işte tedarikçilerine, bütün ziyaretçilerine de buradan yapıyor. Böyle video konferanslarla şirketle değiştiğini görüyor. Yeni çalışma biçimlerine geçtikçe firmalar, sanırım birçok kişi artık büyük şehirlerin dışında kendine zaman bırakan yerleri tercih etmeye başlayacak.
Peki tarım dışında, turizm dışında Fethiye'de iş kolu olarak ne var? Ya da dışarıdan oraya göçüp gelen birisi ne iş yapabilir orada?
Vallahi yani, gözlükçü dükkanı açan da var. Mesela şey, evini yenilerken buraya gelip ev aldığında evinin tadilatını yaparken hani bu işleri ben burada yaparım deyip tadilat işine ile ilgili bir işletme açıp hatta İngilizler arasında Fethiye'nin en iyisi olarak anılan hale gelen de var. Sonuçta tamamen kişiye bağlı. Sonra burada da bir sürü insan yaşıyor. Şu an 158 bin oldu galiba nüfusu. Burada da herkesin benzer ihtiyaçları var. Dolayısıyla her sektörde insan var esasında. Yani sayı daha az. Turizme yönelik tabii kafe ve o tür işler, evet, turizm kiralama. Onlar tamam. Gündemde oteller, moteller çok fazla var. Ama her sektör var. Mesela gittiğimiz gözlükçümüz, yanılmıyorsam, doğru hatırlıyorsam Konya'dan gelmiş. Burada gözlükçü olarak faaliyete başlamış. Her sektör olabilir. Bir kısıt olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Peki yurt dışından gelenler bir danışmanlık ihtiyacı hissediyorlar mı? Onlara yönelik emlak danışmanlığının dışında burada ne yenir, ne içilir, ne nereden alınır, evde elektrik problemi çıkınca nereyi arayacaksın gibi öyle bir hazır paket sunan danışmanlar var mı? Belki her şeyi kendi çabalarıyla mı öğrenmek zorunda kalıyorlar?
Yani şey için var tabii. Ev yenileme, tadilat için var o tür firmalar. İşte property firmaları diye geçiyor. Onlar var. Onun dışında kendi grupları var zaten. Facebook üstünde. Her türlü bilgi alışverişini de oradan sürdürüyorlar. Bizim Avustralya'daki arkadaşımızın şehirlerinden bilgi yöneticisi kendisi ve bu ağ kurma, ağ oluşturma konusunda uzmandır. Daha hemen oradan İngilizlerin o tür ağlarına girip orada yer almaya başladı. Orada da hemen en ufak şeyi paylaşıp birbirlerine yardım ediyorlar. Ama bildiğim sadece bu inşaat ve ev yenileme, tadilat konusunda hizmet veren firmalar var. Başka alanda var mı bilmiyorum açıkçası.
Peki uzun vadede herkes aynı şeyi düşünmeye başlarsa, diyelim ki Fethiye'de şimdi arazi yok, boş. Bu kaçınılmaz olarak acaba dönüşüm projelerine mi evrilecek? İstanbul'daki gibi 3-5 katlı binalar yıkalım, daha yüksek binalar yapalım. Giderek oraları da İstanbul'a mı benzeteceğiz göç ederek?
Yani Fethiye'de genişliyor. İşte Datça'da genişliyor. Mesela Dalaman'a giderseniz Dalaman'da çok uygun fiyatlara, yani burada 1+1 alacağınızı orada harikulade bir 3+1 alırsanız üzerine para kalır büyük olasılıkla. Etrafta birçok yerde yerleşim artıyor. Fethiye'nin özelinde Fethiye İstanbul gibi birinci sınıf deprem bölgesi. Ve burada da bir şey bekleniyor ve ana yerleşimin olduğu yer mesela bugün konuştuğumuz bir Fethiye'nin yerlisi, ben çocukken buralar sazlık bataklıktı dedi. Bir aşağı yukarı 20-30 yıl öncesi öyle olan bir zemin olduğu için yani kat izninin verileceğini hiç düşünmüyorum açıkçası. Çılgınlık olur. Bu depremde de buranın binaların hani yıkılma olasılığı pek yok. Sadece kayma ve eğilme olabilir ki bataklık bölgelerin bazılarında var. Görüyorsunuz. Bizi götürmüşlerdi bir
yerde. Sağlam olduğu için mi? Alçak katlı olduğu için mi yıkılma olasılığı?
Alçak katlı olduğu için yıkılmayacaktır ama ciddi sarsılırsınız ve belki de binada bir kayma olacaktır. O nedenle de merkezin yoğunlaşması pek ben açıkçası tahmin etmiyorum. Kat izni verilmeyecektir. Yani dediğim gibi çılgınlık olur. Ama Fethiye'nin dışına doğru işte kayalık bölümler var daha işte oralarda 3 katlı 4 katlı daireler, apartmanlar daha doğrusu görüyoruz. Yerleşim o taraflara doğru gidecek. Ve yani sadece Fethiye diye düşünmemek lazım. Bu tür hani Muğla yöresi işte Antalya'ya kadar olan kesimde birçok yerde yerleşim merkezleri var ve hepsi sonuçta göç oluyor büyük şehirden.
Yabancı en çok İngiliz var galiba değil mi? Ondan sonra
Alman var. Yani yürürken Japon'a, Koreli'ye, Uzak Doğu'ya daha doğrusu onlara da rastlıyorsunuz. Hülya'nın bir gayrimenkulüne Malezyalı mıydı? Yani yurt dışına değişik, yani hiç tahmin etmediğiniz ülkelerden bile var ama ağırlıklı olarak İngiliz ve Alman diyebiliriz. Rus var. Rus çok fazla. Daha da çok fazla demeyeyim de az değil. Mesela bizim oturduğumuz evin İki önceki sahibi Rusmuş. Sitenin tamamı ona aitmiş. Kiralama yapıyormuş. Daha sonra satmış gitmiş adam şeye. İngiliz. Sıralarsak İngiliz, Alman, Rus denilebilir belki. Ve nesil değişiyor. Mesela işte bir kısmı ölüyor. Onlar satıyorlar. Pek gençlere rastlamıyorsunuz. Yani. Ama ağırlıklı olarak herhalde 60-70-80 o yaşlardaki İngilizler ağırlıkta.
Gökrem Hoca'nın bir sorusu var. Karantina döneminde beyaz yakalılardan gelen sayısında bir artış oldu mu önceki dönemlere göre?
Seyahat yasağı kalktıktan sonra şeyi hissettik. Mesela Muğla'ya gidip dönmüştük. Ciddi sayıda 48 dışında plaka vardı. Kızım gelmişti bize İstanbul'dan. Seyahat yasağı konmadan bir gün önce yola çıkıp gelmişti. Bir ay bizle kaldı. Seyahat yasağı uzatılınca da tekrar canına tak dedi. Ben diyorum deyip kaymakamlığa gitti, izin aldı ve İstanbul'a döndü. Muğla çıkışında aradığında bizi, ya biz çıkarken çok rahat çıktık ama girişte kilometrelerce kuyruk var demişti. İstanbul'dan yazlı olanlar, daha doğrusu büyük şehirlerden izin alıp gelebiliyorlar. Dolayısıyla ciddi bir az olmayacak bir artış var diyeyim. Araba sayısı arttı, şehir merkezindeki trafik biraz arttı. Hissediliyor. Yani sırf Fethiye değil, bu yılların tamamında. Muğla da öyleydi.
Rahatsız oluyor musunuz?
Yok yani. Yani şey, biz geçen sene mesela 10 katına çıkıyor deniyor ya nüfus. Ya niye bu sene 10 katına çıkmadı acaba falan diyorduk hep büyüklere. Bakıyoruz hani bizim yaşadığımız yer belki daha tenha. Ama hani Ölüdeniz'e gidişte özellikle bayramda, yani Ramazan Kurban Bayramı'nda falan trafiği kestikleri, saatlerce insanların beklediklerini duyduk sonra. Biz hani o yoğunluklarda oralara zaten gitmediğimiz için kalabalıktan pek şey yok, rahatsızlık yok. Etraftaki evlerde de işte mesela İngilizler ağırlıklı. Bazıları sürekli gelmiyor. Her ev sürekli dolmuyor. Dolayısıyla daha tenha. Yani en kalabalık zaman bile İstanbul'da kıyas kabul etmez.
Hakikaten diyen oluyor mu? Ya bu pandemiden önce ne güzel, neyi yaptınız da gittiniz oraya. Keşke
bir evet. Yani geçen sene ya deli misiniz siz, denemeden gidilir mi, pişman olacaksınız diyenler, ben az olmayan sayı, ya tam zamanında gidip ne iyi yapmışsınız, duyduk onu yani arkadaşlardan diyenler oldu. Yani avantajı ne? Diyelim işte Migros'a gidiyoruz. Koridorda diyelim bir reyonda ve büyük bir olsak da tek başımıza oluyoruz. Yani pazara gittiğimizde tamam sosyal mesafe birebir belki olmuyor ama oldukça seyrek yine de. Çok daha rahat kontrol edebiliyorsunuz bunu.
Bu Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasını indirdiniz mi? Etrafınızdaki virüslü...
Ya indirdim bir merak ettiğimden. Hani
var biraz... mı yoğunluk Fethiye'de?
Hayır yok. Seyrek yani şeyde. Etrafımda söylediği seyrek ama o da sadece indirenlerden alıyorsa o veriyi. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum tabii istatistiği ama.
Hani İstanbul'da indirenlerden merak... almıyor. Gerçek.
Gerçek veriler. Şeyden İstanbul'a gidip baktığımda orada kırmızılığı görüyorum. Burada hiçbir yerde görmedim kıyılarda. Kırmızılığı daha rahat. Yani şey yok. Mesela sokağa çıkma yasağı bir süredir yok. İşte ceza kesme uygulaması biraz daha az. Yani 65'in üstüne insanlar çıkmıyor değiller, çıkıyorlar. Tamam sahillere çok gitmiyorlar falan ama hani polis de gördüğünde genellikle uyarıyor ve rica ediyor. Hani kütleyi yakalayıp yakapaça götürmüyor, ceza kesmiyor.
Etrafınızda hiç duydunuz, gördünüz var mı koronavirüsü vaka?
Yani hastanede, evet hastanede vaka olduğunu duyuyoruz ama etrafımıza tanıdıklar için de hiç rastlamadık.
Mesela Bodrum Belediye Başkanı ilk pandeminin başladığı dönemlerden başlayarak herkesi uyardı, gelmeyin, hastane kapasitemiz çok az.
Herkes Muğla'da onu söylüyor. Yani mesela şimdi doğal olarak buradaki yerleşimde ki biz geçen sene babamın rahatsızlığı sırasında sağlık olanaklarından çok yararlandık ve çok başvurduk. Yani yoğun bakıma kalktı, acile ambulansla gittik falan birkaç kez. Yatak kapasitesi doğal olarak yerel insanı karşılayacak vaziyette. Yani belki biraz üstündedir tabii. Yazın turizm döneminde artıyor. Hakikaten yazın mesela özel hastaneye gittiğinizde tıklım tıklım oluyor hastane. Ama hizmet çok iyi. Devlet hastanesinde de çok iyi de olanak var. Şeyin, Muğla Belediye Başkanı'nın söylediği de bu. Yani gelmeyin, gelirseniz kendinizi de riske atıyorsunuz. Buradaki insanın hakkını da yiyorsunuz. Doğru. Yani kapasite buraya göre hesaplanmış durumda. Büyük bir yoğunluk olursa ve salgın burada olursa kaldıramayacaktır. Yani seneden önce bir kere TRT'de değil mi? Televizyonda böyle çekilişler mekilişler olurdu yılbaşında. Telefonlar kilitlenir mesela. Tam 12'de kilitlenir. Çünkü o arama cihazları, o numaraları yönlendiren cihazların kapasitesi belli. Hani herkesin aynı anda aramayacağına göre tasarlamış. Burada hastanenin kapasitesi sonuçta belli. Mesela babamla ilgili bir yoğun bakım sürecimizde Fethiye'de yoğun bakımda yatak bulunamadı. Çevre ilçeler ve iller araştırıldı. Denizli'ye gönderdiler bizi. Denizli'den hizmet aldık. Orada haklılar. Yani kapasite zorlanacaktır. Doğru bir yaklaşım değil bu salgın için. Salgın özelinde özellikle konuşursak.
Ki var mı sorusu olan arkadaşlar? İhsan abi senin ya şunu sormadın, bunu mutlaka söylemeliyiz. İyi olur, iyi bir bilgi olur diyeceğim bir şey var mı?
Valla yani konuşmanın başında şunları söyleyeyim diyordum ama yani... Efendim İlacım?
Küçük yerlere yerleşin
öyle yaşayın diyor bir adam. Şeyin yani korkmamak tamam, lazım bir karar verirken. Şeyde belki hatırlarsanız bizim bu İstanbul Kurumsal Gelişim'in WhatsApp grubunda bir ara Süleyman da sanırım abi senin yanında olmak için neler vermezdim demişti. Ben de dedim ki bir karar vermen yeterli. Çok evet. Bir şeye gerek yok. Mesela genç ve çocuğu olan arkadaşlardan bazen endişeler duyuyoruz. Tabii biz düşsen o yaşta olsaydı ne karar verirdik bilmiyorum. Kolay değil tabii şu andaki halle bunu söylemek ama şu an buradaki çocuklara bakıyorum. Hepsi eğitimlerini alıyor. Gayet iyi üniversiteleri kazananlar var. Evlerine bisikletle güle oynaya gidiyorlar. Ve herkes çok mutlu. Mesela Düssel yaklaşık yine 1,5-2 saat en az harcıyordu. İstanbul'da servise gidiyor, geliyor, dershaneye gidiyor. Dershaneden çıkıyor, gidiyoruz, onu dershaneden alıyoruz. Hele üniversite hazırlık döneminde ciddi zamanı gidiyordu. Burada çocukların hiçbiri öyle yorgun değil ve herkes çok neşeli, çok daha az yorularak, kendine çok daha fazla zaman ayırarak, çocuklarını yaşayarak geçiriyorlar. Dolayısıyla hani o şeyin... kapan mı diyeyim veya o koşulun içinden çıkmayı denemekte fayda var diye düşünüyorum ama kararı vermek bir cesaret isteyecektir yani.
Bir de tabii İstanbul'da çok fazla gürültüye maruz kalıyoruz. Görüntü kirliliği var, ses kirliliği var.
Aynen.
Soluduğumuz hava çok temiz değil. Nüfuslar geçen gün artıyor. Yani baktığımız, gördüğümüz, dokunduğumuz her şeyden bir irite oluyoruz aslında baktığınız zaman. Yani ben çok fazla kalabalıklara, gürültüye, küçük yerlere gittiğimde benim en çok hissettiğim şey sessizlik oluyor birincisi. İkincisi havanın temizliği oluyor. Hemen anlıyorsun onu.
Kesinlikle. Mesela Ataşehir'de aşağı yukarı işte 97'de taşındık. Yıllarca otobanın sesini dinledim. Hülya'ya o gece böyle rüzgar dalga sesi gibi falan geliyordu ama beni rahatsız ediyordu. Ben öyle yorumlamıyordum onu. Burada şu an evde otururken dışarıda hiç araba sesi duymuyoruz. Sıfır. Hani 40 yılda bir yandaki sokaktan geçerse araba geçti falan diyorsun. Yani kuş sesi, rüzgarın sesi ve sitede bir 7-8 tane kedi var. Onların sesi başka bir ses değil. Arada bir arılar geliyor, burnun dibinden geçiyor. Sadece o. Yani seçtiğin yer biraz caddeden, sokaktan da uzaksa gerçekten bir sessizlik mümkün. Kirli, hava kirliliği İstanbul'a göre daha az. Ama mesela internetten baktığında partikül kirliliği İstanbul'a yarışır durumda Fethiye'de. Hatta tıbbi cihaz satan bir yere gitmiştik. Babam KOAH hastası, KOAH teşhisi konmuştu. Onunla solunumla ilgili bir cihaz almamız gerekiyordu. Dikkatimi şu çekti. İstanbul'da medikal cihaz satan bir yere gittiğimde vitrinde hep ortopedik cihazlar olur. Koltuk değnekleri, protezler, onlar bunlar. Burada gittiğimde hepsi solunum cihazlarıydı. Şeye sordum. Dedim ya niye bu böyle? Burada hava kirli mi? Neden her vitrinde solunum cihazları var? Çok mu solunum problemleri yaşanıyor? Adam da şey dedi, yaş ortalaması yüksek, hani çalışarak sakatlanmalar falan olmuyor. O nedenle de şey var. Sonra biraz da internetten araştırdım da partikül kirliliğinin biraz tarım ilaçları ve toprak olduğu için onun tozları falan nedeniyle belki az olmadığını gördüm. Ama mesela şey, Datça hava olarak çok temiz, yani nefis bir oksijen. Deniz çok daha temiz Datça'da. Sakin yat limanında gece ay ışığında taşları sayabiliyorsunuz. Ve çok daha sakin. Oradaki bir işte arkadaşımızla bir ara telefonda konuşuyorduk. Ne yapıyorsun dedim. Sahilde yürüyüş yapıyorum dedi. Ya dedim 65 yaş üstü yasak. Sahilde de yürüyüş o da yasak. Abi de siz büyük kente taşınmışsınız. Biz burada rahatız. Hani küçüğün küçüğü var sonuçta. Yani işte şey, mutlu olacağı yeri seçmesi lazım insanın. Kendi beklentisi doğrultusunda.
Bir abla da katkıda bulunuyor. Böyle bir yerde insan gerçekten yaşadığını anlıyor. Yıpranmadan ve kendine zaman ayırarak yaşıyor.
Evet, doğru. Yani şey hiç olmadı ya Gönenç. Yani ya bugün canımız sıkıldı. Ne yapalım? Nasıl oyalanalım? Hiç demedik bugüne kadar. Öyle bir an olmadı. Yani genellikle sorudan soru o zaten. Canın sıkılıyor mu? Hep yapacak bir iş var ve hadi hiç canı sıkıldı. Gezecek bir dolu yer var yani.
Bir de abi sen Datça'yı daha çok övüyorsun. Hülya abla da yazdı şimdi. Datça'ya herkes akın etsin de Fethiye bize kalsın diye mi orayı daha çok övüyorsun? Ama çok güzel, suyu çok güzel.
Bir arkadaşım sormuştu ne anlatacağım diye. Ben Fethiye'yi kötüleyeceğim vallahi dedim yani. Gelmesinler ki rahat ederim. Sonuçta şaka tabii yani. Fethiye bu bölgedeki çok güzel coğrafyalardan biri. Ama ne istediğinizle ilgili yani, merkezi kent gibi kalabalık bulan da var. Mesela işte daha köyde yaşamayı tercih eden. Mesela burada bir çiftle tanıştık. Onlar bizden daha büyükler. 60 küsürlerindeler. 10 yıl önce mi 15 yıl önce mi ne? İşte Yeşil Üzgünlü'den buradan Fethiye'ye yaklaşık 1,5 saat mesafede falan belki ya da 1 saat. 40 dönüm bir ormanda bir arazi almışlar. Ve o 40 dönümün içine bir ev yapmışlar. Hatta inşaatı yaparken yapmasa malzeme getirmesi zor, aynısından bir tane daha yapalım demişler. İkinci evi de yapmışlar. İşte orada şey böyle gönüllü çalışması şeklinde insanları konuk ediyorlar. Evlerinde kiralık kalıyor insanlar. O da kiralıyorlar falan. Orada çalışıyorlar. Arazide orkideler yetişiyor, mantarlar yetişiyor. İşte bilim adamları gelip bazı ender mantarlar ve orkideler varmış galiba. Onlara bakıyorlar. 40 dönüm arazide tek başınızasınız. Yani o tür bir yaşamı seçen de var. Hepsi mümkün. Yani çeşit bol. Dediğim gibi kişinin sadece kendini tanıyıp ben şunu istiyorum demesi lazım. En önemli konu o.
Tolga'nın bir sorusu var. Datça projesinin bütçesi daha mı yüksek olur diyor.
Datça'da fiyatları bilmiyorum. Bakmak lazım. Yani muhtemelen mesela Dalaman'ı sorsan kesinlikle daha düşük diyebilirim ama Datça'yı bak aynı mı Hülya'cığım? Şey Hülya aynı diyor. Aşağı yukarı. Orası da arttı. Yani orada da mesela 1 artı 1, 2 artı 1 evler var daha çok. Orada da yoğun bir şey var. Göç var. İki arkadaşımız bizim dernekten, fotogenden orada yaşıyorlar. Onların da söylediği hani yoğun göç alıyor orası ama nüfus burası kadar değil. Buranın avantajı yöreye göre sağlık olanakları en yoğun, en fazla olan ilçe Fethiye, yatak sayısı falan. Ve kentleşme anlamında olanakları biraz daha fazla. Yani mesela Datça'da belki sağlık olanaklarına rahat ulaşamayabilirsiniz. Mola'ya gitmeniz gerekebilir. Marmaris'e. Ama burada işte 10 dakika sonra 2-3 tane hastaneye ulaşabilir durumdayız. Belli yaşı geçtikten sonra böyle hastaneleri olanaklarını bir konuşur duruma geliyor insan. Gençken belki düşünmüyor da.
Peki onları... Fethiye'ye geldiğimizden beri daha sağlıklıyız diyebiliyor musunuz? Öyle bir şey...
Kesinlikle.
Yani temiz hava, temiz su, temiz gıda. Defa,
yazın sabah kalkıp işte ne bileyim 6.30'da uyandıysam gidiyorum yüzüyorum. Ondan sonra bir saat yüzdükten sonra gelip kahvaltıya oturuyoruz. Tercihen yürüyerek bisiklet veya bisikletle gideceğimiz yere gidiyoruz. Eğer bisikletle gidemeyecek, gittiğimizde taşıyamayacak kadar bir şeyler taşıyacaksak ancak arabayı kullanıyoruz. Dolayısıyla hareket daha fazla, o nedenle de daha fazla, hani sağlık daha fazla. Giyim kuşam gerekmiyor. Hani hiç hastalanmadık geldiğimizden beri, grip nezle falan olmadık. Bütün yazı ben birkaç tişört, bir tane parmak arası terlik ve birkaç şortla geçirdim. Şimdi tekrar o saatler geldi, o günler geldi diyeyim. Kıyafet gideri kesinlikle azalıyor. Sağlık daha iyi hale geliyor çünkü hareket olanağı daha fazla. Yüzme en güzel spor zaten ve o olanak çok fazla. Yani 45 dakika sonra hani İstanbul'da hayalini kurup tatil planını ile yaşadığımız mesela Ölüdeniz hani en idol yerlerden biri hedef. 45 dakika sonra oradasınız geldiğinizde. Veya işte 2,5 saat sonra Kaputaş plajında veya 2 saat sonra işte veya Kaş'ta yüzmeye başlayabilirsin. O anlamda sağlık da ister istemez artıyor. Yani kesinlikle hissediyorum.
Tolga diyor ki ben de katılıyorum Tolga'nın dediğine. İhsan hocama kesinlikle yaramış Fethiye. Ben de katılıyorum.
Teşekkür ederim.
Peki bir saati doldurduk. Var mı arkadaşlar sorusu olan?
Aramızda sanırım Gönenç hocam yani İhsan hocama da soralım. Aramızda sanırım Fethiye'den olanlar da var. Sizin arkadaşlarınız da var İhsan hocam. Doğru mu?
Yok. Fethiye'den olan yok. Yani arkadaşlarım var ama
anladım ben.
Fethiye'den olan yok.
Ya anladım. O zaman herkes Fethiye'ye gelmeyi düşünüyor. Haberiniz olsun hocam.
Herkes, bir kişi Çanakkale'den Ahmet Bey'i bilmiyorum. Hatırlayamıyorum daha doğrusu. Mihrimah Uzel Çanakkale'den. O da yıllar önce Fotogen'den, fotoğraf camiasından arkadaşım. Yıllar önce Çanakkale'ye gidip orada bir işte tarıma başladı. Bir ceviz bahçesi, elma ağaçları falan var galiba. Cevizi biliyorum. Benim de cevize ilgim olduğundan o aklımda. O da yıllardır tarımla uğraşıyor. O da Çanakkale'nin temiz havasını ve orayı tercih etti.
Daha sonra
herkes İstanbul'da
yaparız.
Olur.
O zaman yavaş yavaş toparlayalım mı?
Tamam, olur.
Şöyle faydası oldu. Hakikaten düşünmekte kalmayıp eyleme geçmek lazım. Biraz cesur olmak lazım. Çok da zor değil. Niyetlendikten sonra, istedikten sonra ama ne istediğini iyi bilmek lazım.
Kesinlikle.
Bu bir proje, büyük bir proje. Özellikle ev almak, ev satmak gibi şeyler de işin içine giriyorsa. Önceden ev kiralayıp denemek çok iyi bir fikir olabilir. Tolga'nın dediği gibi MVP olayı. Ne deneyimleyeceğinizi birkaç ay kalarak belki, özellikle kış sezonunda neyle karşılaşacağınızı görmek iyi bir deneyim olabilir. Onun dışında temiz hava, temiz gıdalar, daha sağlıklı bir hayat, daha fazla spor, yürüyüş, yüzme, bisikletten bahsettik. Trafikte geçen zaman neredeyse yok. Kültürel aktiviteler, sayıları, çeşitleri biraz az ama var. Oraya konserler var. Geliyor, turneler geliyor, tiyatrolar.
Evet.
Dolayısıyla tamamen mahrum kalmıyorsunuz. Yakın yerlerde çok gezilecek, görülecek yerler var. Doğa fotoğrafı çekmek istiyorsanız bayağı geniş imkanlar var. Balıkların lezzeti çok iyi değil ama şey de vardır tabii ki her türlü balık değil mi?
Vardır. Hale gidince
bulabiliyorsunuzdur kışın.
Gerçi tabii. Yani mesela İstanbul'da ben kofana bulamıyorum. Burada kofana buluyorum. O, Yani hale gittikten sonra var ama ben genellikle yerel balıkları tercih ediyorum. Deniz balığı olsun diye.
Pek çok iş uzaktan yapılabiliyor. Eğitmenlik, danışmanlık gibi. Pek çok sektör var Fethiye'de de. Yani yaptığınız iş dalı ne olursa olsun aynısı Fethiye'de var. Ölçeği küçük olabilir. Onun ölçeği dışında ev fiyatları giderek artıyor. Düşünenler varsa biraz ellerini çabuk tutsalar iyi olur. Kiralık ev hemen hemen yok. Fethiye bir deprem bölgesi. Yani İstanbul'dan deprem nedeniyle gitmeyi düşünüyorsanız Fethiye'de deprem bölgesi.
Şöyle bir avantajı var.
Riski daha az olabilir evler alçak katlı diye.
İstanbul gelen bir arkadaşımız bizde kalırken bir sallandık bir ara. Dedim ki çatıda yatıyordu. Yani o Bursa'da oturuyorlar. Daha önce de İstanbul'da oturuyorlardı. Hani orada olsa paniklerdim dedi. Burada ne güzel. Tam iki katlı ev çatıda hiçbir şey olmaz dedim. Tekrar döndüm yattım dedi mesela. Yani, o endişeyi yaşamıyorsunuz depremde de sonuçta. Evet. İstanbul daha yıkılacak mı? Ne kadar güvenseniz bile bir korku oluyor. Burada o kesinlikle yok. Rahatsınız ondan.
Başka ne konuştuk? Maşallah diyeyim, dilimi ısırayım. Fethiye taşınırsanız 2 yıl doktora gitmiyorsunuz. Böyle bir garanti veriyorlar. Hastalanmıyorsunuz 2 yıl.
Valla gittim. Nerede gittim? Şöyle gittim. Bisiklet yolunda bisikletle gidiyordum. Tabii senelerdir de bisiklet kullandığım yok. Burada harikada bir park var. Yani belediye o anlamda iyi çalışıyor. Şuraya ne güzel şeyler yapmışlar falan diye affedersin. Aval aval bakarken virajdaydım, düştüm. Yani kendi düşünüp gidip bir pansuman falan yaptırmam gerekti. Onun dışında gittim de falan.
Peki abi kişisel koruma ekipmanları kullanmıyor musun bisikletle?
Bisiklet için kask sadece takıyoruz. Dizlik falan çocuklar için var. Büyükler için yok. Yani motosikletçiler için var ama o dizlikler bisiklette kullanılmıyor. Diz hareket ettiği için.
Motosiklet almayı düşünmedin mi? Oralara gidenlerin ilk işlerinden biri hemen tekne, kayık, motosiklet alayım oluyor.
Ben İstanbul'da bir gün Şişli'den 2,5 saatte eve dönünce eğitimden hemen ehliyet başvurusuna başvurup motosiklet ehliyeti almıştım, kursa yazılmıştım. İstanbul'da düşünüyordum. Sonra eğitimin frekansları düşünce hani gerek kalmadı vazgeçtim diyeyim. Burada hiç düşünmedim.
Bisiklet var. Şey,
bisiklet var ama hani dizlerde de bir ufak tefek problem var. Ortopedistime sorduğumda vitesli bisiklette zorlamadan düşük viteste kullanırsan izin var demişti. Hani dizler izin verdiği sürece bisiklet. Sonra belki motosiklet olabilir ama şimdi elektrikli bisikletler var. Yardımcı oluyor. Hani sizin çeviremediğinizde o asistanlık yapıyor. Dolayısıyla motosiklet cazip gelmiyor açıkçası şu anda burada. Yani bisiklet daha... Ama çok motosiklet kullanan var. Mesela İstanbul'da bu 50 cc'lik B sınıfı ehliyetle kullanılan motosikleti mağazalarda göremezsiniz. Burada herkes onları kullanıyor. Normal ehliyetle, motor ehliyeti almadan binip gidebiliyorsunuz. Tercih ediliyor ama benim tercihim bisiklet dediğim gibi daha sağlıklı.
Peki Birsen, Tolga, Can Hocam, Ali Hocam, diğer katılımcılar var mı söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz, yorum katmak isteyen var mı? Ben hızlıca bir özet de yapmaya çalıştım.
Ben bir şey sorabilir miyim? Teşekkür ediyorum.
Tabii ki.
Hülya Hanım emlak danışmanlığına devam ediyor sanırım, doğru mu?
Devam ediyor.
Güzel. O zaman kendisinin de iletişim bilgilerini bu videonun altına koyalım YouTube'da. Size ulaşmak isterlerse, böyle Fethiye'yi ciddi ciddi düşünürlerse kendisine direkt ulaşabilsinler. Çünkü hani sadece bu kadar seyredenle kalmasın, daha fazla duyurmaya çalışalım. Daha iyi olur. Efendim hocam?
Uzman görüşünden faydalanma diyoruz projeye.
Kesinlikle. Ama zaten bunun şeyi de söyleyeceğiz. Yani Hülya Hanım'ın vasıtasıyla ev alan 2 sene hastalanmıyor, garantisi var diye. Artı gençleşme garantisi var. Onu da İhsan Hocam'dan görüyoruz zaten.
Buraya gelirken mesela bazı arkadaşlar da şey vardı. Biz hani bir iş modeli olarak turizm kiralama bir işletmesi yapalım düşünüyorduk. Bazı arkadaşlar da şey diyordu, hani siz başlarsanız hani biz de orada yatırım yapıp size işletme olarak veririz diye. Yani belki işte o şirketi kurduktan sonra İstanbul'daki arkadaşlara da bir gelir imkanı, hem bize hem ona kazan kazan bir imkan yaratılmış olacak. Bakalım. Yani bu sene ona yoğunlaşacağız. Geçen sene
bu iş artık
evin yapımıyla geçti.
İstanbul'dan Fethiye'ye göç danışmanlığına kadar gider. İşte ev bulma, adaptasyon, oryantasyon, en lezzetli yemekler nerede?
Aynen.
Et rotaları, fotoğraf
izleri. Burada İstanbul'da olmayan bir tatlı yemeğim çok hoşuma giden Balık Ali diye bir yer var. Bizim işte şu andaki Kadıköy'ün hali ve eski çiçek pasajı tarzı denilebilir. Gibi işte şey, rakı, sohbet, muhabbet yapılan. Enteresan bir özelliği var. Lokantalara gittiğinizde yani bir bir iç avlusu olan, etrafı çevrili bir iç avlu. Orada lokantalar var etrafta. Ortadaki iç avluda da merkezde balıkçılar balık satıyorlar. Siz gidip balığınızı alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu lokantaya gidiyorum. Lokantaya gittiğinizde diyorsunuz ki balıklar gelecek. Onlar pişiriyor, koyuyor. İstiyorsanız sadece pişirme ücreti deyip sadece balığı yiyip kalkabilirsiniz. Ya da mezesinin rakısının hizmetini oradan alırsınız. İstanbul'da olmayan farklı bir mesela hizmet türü ve ortam, değişik keyif aldığım noktalarından biri. Şimdi aklıma geldi, öyle ilave edeyim dedim.
Güzelmiş. Çok teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Bilge abla, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. O zaman bir sonraki programda da Fethiye'ye niye gerilmesin diye bunun tersini de yapalım. Herkes hücum etmesin. Biraz negatif şeyleri de çalışalım.
Fethiye'ye gelip beğenmeyip geri gidenleri bulmamız lazım. Mutlaka vardır. Mesela Bodrum'dan kaçıp geleni duydum. Hülya'nın Raslı'da da başka bir yere gitmek isteyendi. Hepsini dinlemek lazım mesela, karar vermek için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
İhsan hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti.
Sağ olun. Benim için de keyifliydi.
Sağ olasın İhsan.
İhsan abi çok teşekkür ederiz.
Sağ ol Birsen. Görüşürüz.
Çok merci.
Görüşürüz. İyi bakın kendinize.
Görüşmek en yakın olur. Zamanda Fethiye'de görüşmek ümidiyle İhsan'cığım.
Sağ ol Bülent. Teşekkür ederim.
Haşli'ye selam.
Söyleyelim. Selam. İletirim hepsine.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz. Görüşmek İyi bakın üzere. Kendinize.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Hoşçakalın. Thank you.